Ayrım 15, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 190. Yaz dönümü bayramında Üstad Emniyetinde gerçekleştirilen basın toplantısı, Wallander'in öfkelenip toplantı salonunu terk etmesiyle belleklere kazınmıştı. Daha sonra da özür dilemeyi asla kabul etmemişti. İş arkadaşlarının büyük bölümü onun haklı olduğunda birleşiyordu. Ama ertesi gün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden işgüzar bir polis kendini arayarak polisin gazetecilere tehditkar yorumlar yapmasının çok çirkin ve kötü bir şey olduğunu söylemişti. Medyayla polisin ilişkisi zaten yeterince gergindi. Bunu arttırmanın hiçbir anlamı olmadığı gibi bunun hoşgörüyle karşılanması da olası değildi. Bu olay toplantının sonuna doğru gerçekleşmişti. Bir akşam gazetesinin muhabiri ayağa kalkıp Wallander'e kurbanlarının kafa derilerini yüzen kimliği meçhul katille ilgili ayrıntılı sorular sormaya başlamıştı. Wallander elinden geldiğince soruları yanıtlamaya çalışmış ve ayrıntılara girmemeye özen göstermişti. Hem Wetterstedt'in hem de Kalman'ın bir tutam saçının kesildiğini de söylemişti. Ama gazeteci bunlarla yetinmiyordu. Wallander teknik araştırmanın selameti açısından daha fazla konuşmayacağını kesin bir dille belirtmesine karşın gazeteci hala ayrıntıları öğrenmek için Wallander'i soru yağmuruna tutmayı sürdürmüştü. Bu arada Wallander'in başı ağrımaya başlamıştı. Gazeteci Wallander'in daha başından beri cinayetlere ilişkin ayrıntılı bilgi vermemek için teknik araştırmayı bir bahane olarak kullandığını ve ayrıntıları vermemenin tipik bir yalancılık göstergesi olduğu ileri sürünce Wallander artık daha fazla dayanamayacağını hissetmişti. Yumruğunu var gücüyle masaya indirip yerinden fırlamıştı. Durması gerektiği yeri bilemeyen ukala bir gazetecinin polis yönetmeliğini yeniden yazmasına herhalde izin vereceğimi beklemiyorsunuz diye bağırdı. Avazı çıktığı kadar. Anında flaşlar patladı. Wallander hiç zaman yitirmeden basın toplantısını bitirip öfkeyle salondan çıktı. Sakinleştikten sonra da Hanson'dan az önceki davranışı için özür diledi. Bunu yarın sabahki başlıkları değiştirebileceğini hiç sanmıyorum diye karşılık verdi Hanson. Çizgiyi bir şekilde çekmek zorundaydım. Senin yanındayım elbette ama sana karşı çıkanlar da olacaktır. Beni açığa alsınlar dedi Wallander. İsterlerse kovsunlar. Ama kimse bana zorla o gazeteciden özür diletemez. Bu özür büyük olasılıkla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gazetenin genel yayın yönetmenine başkalarına duyurulmadan iletilecektir. Öğleden sonra saat 4'te soruşturma ekibi kapılarını kapattı. Hanson rahatsız edilmemeleri konusunu kesin bir dille belirtti. Wallander'in isteği üzerine bir polis arabası Per Okeson'u getirmek için gönderildi. O gün öğleden sonra alacakları kararın son derece önemli olduğunu biliyordu. Aynı anda birçok yere doğru gitmeye zorlanacaklardı. Tüm kapılar ardına kadar açık bırakılmalıydı ve Wallander en önemli ipucunun üstünde yoğunlaşmaları gerektiğini biliyordu. Höglund'dan birkaç aspirin aldıktan sonra Wallander odasının kapısını 15 dakika için kapatarak Lars Magnusson'un söylediklerini ve Wetterstedt'le Karlman arasındaki ortak paydanın ne olabileceğini düşündü. Acaba gözden kaçırdığı başka bir şey var mıydı? Yorgun beynini zorladı ama düşüncelerini değiştirebilecek somut bir neden bulamadı. Artık araştırmalarını sanat simsarlığıyla sanat hırsızları üzerinde yoğunlaştırmalıydılar. Ayrıca yaklaşık 30 yıl önce Wetterstedt hakkında çıkan söylentileri de araştırmaları ve bunu hiç zaman yitirmeden yapmaları gerekiyordu. Lars Magnusson toplantı odalarına renk katan, para babaları tarafından bulunup ortaya çıkarılan sanatçılardan da söz etmişti. Yollarını aydınlatmanın bir yolunu bulmak zorundaydılar. Bu da öyle kolay bir iş değildi. Hanson toplantıyı sona erdirdiğinde aradan tam 9 saat geçmişti. Bu şimdiye kadar Wallander'in katıldığı en uzun toplantı olmuştu. Herkesin yorgunluğu yüzünden okunuyordu. Höglund'un getirdiği bir şişe aspirin bitmişti. Masanın üstünde birçok boş plastik kahve bardağı duruyordu. Odanın bir köşesinde ise pizza kutuları vardı. Öte yandan Wallander bunun cinayet masasına katıldığından beri yapılan en iyi toplantı olduğunun da farkındaydı. Kimsenin dikkati dağılmamıştı. Herkes kişisel görüşlerini belirtmiş ve soruşturma için gerekli planlar yapılmıştı. Swedberg, Gustav Wetterstedt'in iki çocuğu ve üçüncü eşiyle yaptığı konuşmayı anlattıktan sonra bile hala bu cinayetin neden işlendiğini anlayamamışlardı. Hanson ayrıca Wetterstedt'in Adalet Bakanı olduğu yıllarda parti sekreteri olan şimdi 80 yaşındaki adamla da konuşmuş ama önemli bir şey öğrenememişti. Eski parti sekreteri o günlerde partide Wetterstedt'le ilgili birçok tartışmanın söz konusu olduğunu söylemişti. Ama hiç kimse onun partiye bağlılığını da yadsımamıştı. Martinson, Karlman'ın dul eşiyle konuşmuştu. Martinson onun yatıştırıcı ilaçların etkisinde olduğunu düşünmekle birlikte yine de son derece kendinde olduğunu görmüştü. Ne o ne de çocuklar bu cinayetin işlenmesi için herhangi bir neden görüyorlardı. Wallander, Wetterstedt'in gündelikçisi Sarah Bjorklund'la yaptığı görüşmeyi anlattı. Ayrıca arkadaşlarına bahçe kapısını ve etrafı aydınlatan ampulün bozuk olmadığını, yalnızca gevşetilmiş olduğunu söyledi. Toplantının ilk bölümünü yolun arkasındaki bakım binasının hemen yanı başında bulduğu kanlı kağıt parçasını anlatarak tamamladı. Toplantıya katılanlar Wallander'in tüm o süre boyunca bir yandan da babasını düşündüğünü asla anlayamamışlardı. Daha sonra bir punduna getirerek Höglund'a toplantıda dalgınlığının fark edilip edilmediğini sordu. Höglund bu soruyu şaşkınlıkla karşılayarak onu hiç bu denli ilgili ve dikkatli görmediğini söyledi. Saat 9'da toplantıya ara verdiler. Martinson'la Höglund evlerini ararken Wallander de kız kardeşiyle konuştu. Wallander babasının emniyete gelişini ve artık iyice yaşlandığını anlatınca kardeşi hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Onu yatıştırmak için elinden geleni yaptı ama kendisinin de boğazına bir yumruk tıkanmıştı. Sonunda kardeşi ertesi sabah erkenden Gertrude'u arayacağını, en kısa zamanda da babasını göreceğini söyledi. Telefonu kapatmadan önce kardeşi babasının İtalya'ya gidebileceğinden emin olmadığını sözlerine ekledi. Wallander ona gerçeği, yani kendisinin de bu konuda kuşkuları olduğunu söyledi. Ama yine de babasının uzun yıllardan beri İtalya hayaliyle yaşadığını ve bunu gerçekleştirmek istediğini söyledi. Daha sonra da Linda aradı. Telefon 15 kez çaldıktan sonra kapattı. Kızına telesekreter alması için para vermeye karar verdi. Toplantı odasına döndüklerinde Wallander iki cinayet arasındaki bağlantıya ilişkin görüşlerini belirtti. Diğer olasılıkları göz ardı etmeden bu konuyu da araştırmaları gerekiyordu. Karlman'ın eşi kocasının Wetterstedt'le herhangi bir ilişkisi olmadığından emin dedi Martinson. Çocukları da aynı şeyi söyledi. Babalarının tüm telefon defterlerini araştırdılar ama içinde Wetterstedt adına rastlamadılar. Arne Karlman da Wetterstedt'in telefon defterinde yoktu dedi Höglund. O zaman arada görünmeyen bir ilişki var dedi Wallander. Görünmez ya da daha doğrusu kanıtlanması güç bir ilişki. Bir yerlerde mutlaka bu ilişkiyi bulacağız. Bulduğumuzda da büyük olasılıkla katilin izini de yakalamış olacağız. Ya da en azından bu cinayetleri neden işlediğini öğreneceğiz. Elimizi çabuk tutmalı ve araştırmalarımızı alabildiğince derinleştirmeliyiz. Katilden önce dedi Hanson. Katilin başka birini öldürüp öldürmeyeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Wallander sıkıntıyla konuştu. Kimi uyaracağımızı da bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey katilin ya da katillerin belli bir plan içinde davrandıkları. ''Bunu biliyor muyuz?'' diye araya girdi Per Okeson. ''Bana kalırsa bu sonuca varmakla biraz acele ediyorsunuz.'' Yine de katilin içgüdüsel davrandığını ve kurbağanın kafa derisini yüzmeye o sırada karar verdiğini gösteren bir şey yok elimizde.'' diye karşılık verdi Wallander öfkelendiğini hissederek. ''Benim karşı çıktığımda bu tür sonuçlar zaten.'' dedi Okeson. ''Bu delili yatsımakla aynı şey değil.'' Odadaki hava bir an için gerginleşir gibi olmuştu. Herkes bu iki adamın arasındaki gerginliği dikkatle dinliyordu. Normal zamanda olsalardı Wallander Okeson'la açık açık savaşmaktan kaçınmazdı. Ama o akşam özellikle çok yorgun olduğu ve toplantının daha birkaç saat sürmesi gerektiğini bildiğinden geri çekilmeyi yeğledi. Doğru dedi. bu sonucu bir kenara bırakıyor ve katilin cinayetlerini planlı bir şekilde işlemiş olabileceği olasılığını ileri sürüyoruz. Yarın Stockholm'dan bir psikolog geliyor diye araya girdi Hanson. Onu Sturup havaalanında karşılayacağız. Umarım yardımı dokunur. Wallander evet dercesine başını salladı. Sonra aslında düşünmediği ama zamanı geldiğini hissettiği bir soruyu sordu. Katil, tartışmanın hayrına onun tek başına hareket ettiğini düşünelim. Ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
Güçlü dedi Nübek. Baltayı iki kez inanılmaz bir güçle indirdi.
Ben onun kurbanlarından bazı anılar topladığını düşünüyorum diye başladı konuşmaya Martinson.
Böylesi bir şeyi yalnızca aklını yitirmiş biri yapar.
Ya da biz polislerin kafasını, kafa derileri ve saçlarla karıştırmak isteyen biri dedi Wallander.
Bu meselede bir fikrim yok diye söze girdi Höglund. Ama katilin psikolojik durumunun kesinlikle iyi olmadığından da eminim.
Sonunda katille ilgili soru havada kaldı. Wallander toplantı boyunca yapılan konuşmaları özetledikten sonra iş bölümü yaptı. Gece yarısına doğru Okeson soruşturma ekibine her konuda yardım etmeye hazır olduğunu belirterek toplantı odasından çıktı. Hepsi de son derece yorgun olmalarına karşın Wallander soruşturmanın üstünden bir kez daha geçti.
Önümüzdeki birkaç günü oldukça yorgun ve uykusuz geçireceğimiz ortada dedi toplantıyı kapatırken. Bu olayların tatil planlarını bir çıkmaza soktuğunun da farkındayım. Ama şimdilik bir arada olup güçlerimizi birleştirerek çalışmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu konuda başka bir seçeneğimiz yok.
Desteğe ihtiyacımız olacak dedi Hanson.
Buna pazartesi karar verelim. O zamana kadar bekleyelim. Wallander yorgunluktan ölmek üzereydi. Ertesi gün öğleden sonra yeniden toplanmaya karar verdiler. Toplantıdan önce Wallander ile Hanson Stockholm'dan gelecek olan psikologla görüşeceklerdi. Toplantı odasından çıktılar ve herkes kendi yoluna gitti. Wallander arabasının yanında durarak solgun gökyüzüne baktı, babasını düşünmeye çalıştı. Ne var ki diğer olaylar sadece babasını düşünmesini engelliyordu. Kimliği meçhul katilin yeniden bir cinayet işlemesi korkusu hepsinin içini kemiriyordu.
14. Bölüm 26 Haziran Pazar sabahı saat 8'de Üstad'ın merkezindeki Maria Caddesi'ndeki Wallander'in evinin kapısını çaldı. Zilin sesiyle derin uykusundan irkilerek uyanınca önce telefon çaldığını sandı. Kapı bir kez daha çalınca telaşla yataktan fırladı, yere düşmüş sabahlığını alıp sırtına geçirdi ve kapıyı açmaya gitti. Kapının önünde kızı Linda ile daha önce hiç görmediği bir kız arkadaşı duruyordu. Linda uzun sarı saçlarını kesip kızıla boyadığından kızını tanımakta zorlandı ama sonra içini büyük bir mutluluk kapladı. Kızları içeri alarak adının Kaysa olduğunu söyleyen kızı selamladı. Wallander kızına birçok soru sormak istiyordu. Özellikle pazar sabahı neden saat 7'de kapısına dayandıklarını çok merak ediyordu. Sabahın bu erken saatinde tren seferi mi vardı acaba? Linda bir gece önce geldiklerini, geceyi okuldan tanıdığı bir kız arkadaşının evinde geçirdiklerini ve arkadaşının ebeveyninin evde olmadığını söyledi. Orada bir hafta daha kalacaklardı. Yaz dönemi bayramından birkaç gün önce gazetede çıkan yazıları okuduklarından Linda babasının çok yoğun olacağını düşünerek sabahın erken saatinde gelmeyi uygun bulmuştu. Wallander buzdolabını açarak kızıyla arkadaşına kahvaltı hazırlamaya başladı. Mutfak masasında otururlarken kızlar ona kendi yazdıkları bir oyunun provasına başladıklarını anlattılar. Daha sonra da bir tiyatro seminerine katılmak için Gotland adasına gideceklerdi. Wallander anlatılanları dinlerken bir yandan da kızının eski hayali olan iç mimar olma kararından vazgeçmesine üzülüyordu. Eğer vazgeçmeseydi Linda üst ada yerleşecek ve kendi işini kuracaktı. Bu da Wallander'in işine gelecekti. Kızıyla babası hakkında konuşmak istiyordu. Linda büyük babasıyla çok yakındı. Üstad'da kaldığı süre içinde kızının büyük babasını görmeye gideceğinden emindi. Kaysa banyoya gittiğinde Wallander bu fırsatı değerlendirerek konuyu açtı.
O kadar çok şey oluyor ki seninle baş başa kalıp konuşmak istediğim birçok şey var.
En iyi taraflarından biri de bu dedi Linda. Beni her gördüğünde memnun olursun.
Bir kağıt parçasına kaldığı evin telefon numarasını yazarak aradığında hemen geleceğine söz verdi. Gazeteleri görüyorum, yazılanlar kadar kötü mü her şey?
Daha da kötü dedi Vallender. Yapmam gereken o kadar çok şey var ki işe nereden başlayacağımı kestiremiyorum. Beni evde yakaladığın için çok şanslısın.
Bir süre daha sohbet ettiler. Hanson telefon ederek Stockholm'lu psikoloğu karşılamak için Sturup Havaalanı'na gittiğini söyledi. Saat 9'da emniyette buluşmaya karar verdiler.
Artık işe gitmem gerek.
Bizim de gitme saatimiz geldi diye karşılık verdi Linda. Sahneye koyduğunuz şu oyunun bir adı var mı diye sordu Vallender sokağa çıktıklarında. Oyun değil diye karşılık verdi Linda. Revü.
Anlıyorum. Vallender aradaki farkı kavramaya çalışıyordu. Peki bir adı var mı?
Henüz yok diye karşılık verdi Kaysa.
Görebilir miyim diye sordu Vallender.
Hazır olduğumuzda kesinlikle daha önce olmaz diye atıldı Linda.
Vallender onları gidecekleri yere bırakmayı önerdi.
Kaysa'ya kenti gezdirmek istiyorum dedi Linda.
Nerelisin diye sordu Kaysa'ya Vallender.
Kuzeyliyim, Sandviken'liyim. Bu Skåne'ye ilk gelişim.
O zaman durumumuz eşit dedi Vallender. Ben de Sandviken'e hiç gitmedim.
Köşeyi dönen kızların arkasından baktı. Hava çok güzeldi. Vallender havanın daha da ısınacağını düşünüyordu. Kızının bu beklenmedik ziyareti onu neşelendirmişti. Kızı son birkaç yıldan beri sürekli dış görünüşünü değiştirmesine karşın yine de onu gördüğü için çok memnundu. O sabah kapıyı açıp karşısında Linda'yı gördüğünde o güne kadar kızının kendisine çok benzediğini söyleyen arkadaşlarına ilk kez hak vermişti. Evet, Linda ona çok benziyordu. Vallender ilk kez kızında kendi yüzünü görmüştü.
Emniyete gittiğinde Linda'nın ani gelişinin kendisine enerji verdiğini fark etti. Koridorda ağır adımlar atarak odasına gitti, ceketini çıkardı, masasına geçip oturmadan ayizeyi kaldırdı ve danışma görevlisine Sven Nyberg'i aramasını söyledi. Gece uykuya dalmadan kısa süre önce aklına bir şey gelmiş ve buna ertesi sabah hiç zaman yitirmeden Sven'le konuşmaya karar vermişti.
Danışma görevlisinin sabırsız Vallender'e Nyberg'i bağlaması 5 dakika sürmüştü.
Benim Vallender, kumsaldaki polis kordonunun dışında göz yaşartıcı spreyine benzer bir sprey kutusu buldun, hatırlıyorsun değil mi?
Elbette hatırlıyorum dedi Nyberg.
Vallender Nyberg'in canının sıkkın olduğunu duymazdan gelmeyi yeğledi.
Kutudan parmak izi almalıyız diye düşünüyorum. Bu izleri de Karlman'ın evinin yakınlarında bulduğun kanlı kağıt parçasını izlerle kıyaslamanı istiyorum.
Peki dedi Nyberg, ama sen söylemesen de zaten bunu yapacaktık.
Biliyorum ama bilirsin işte.
Hayır, bir şey bildiğim yok diye karşılık verdi Nyberg. Ama bir ipucu yakalar yakalamaz bilgilendirileceksiniz.
Vallender yeni bulduğu enerjisiyle ayizeyi yerine koydu. Pencerenin yanına gidip dışarı bakarken bir yandan da o gün neler yapacağını planlıyordu. Mutlaka bir şeylerin planlarını bozacağını deneyimlerinden bilirdi. Eğer düşündüklerinin yarısını yaparsa kendini mutlu hissedecekti. Saat 9'da odasından çıkarak bir fincan kahve alıp Hanson'la Stockholm'lu psikoloğun kendisini beklediği küçük toplantı salonlarından birine gitti. Adı Mats Ekholm olan psikolog 60 yaşlarında bir adamdı. Güçlü bir el sıkışı vardı. Vallender ondan ilk bakışta hoşlanmıştı. Diğer birçok polis gibi Vallender de bir cinayet soruşturmasında psikologların ne tür katkıları olabileceğini önceleri anlamakta zorlanmıştı. Ama Ann-Britt Höglund'la yaptığı konuşmalardan sonra bu olumsuz tutumunun hem haksızlık hem de saçma olduğunu anlamaya başlamıştı. Küçük toplantı masasında Mats Ekholm'un yanında otururken yapabileceklerini göstermesi için ona bir şans tanımaya karar verdi.
15. ayrımın sonu. Sayfa 201.